Ayrım 3.
Sayfa 24. İçeri girdiğim zaman ne taraftan yürümek ve kenardaki karyolasında bağdaş oturan üstada nasıl yaklaşmak lazım geldiğini bir lahza tayin edemedim. Öğle uykusundan yeni kalkmış, karyolasından çıkmaya vakit bulamamış gibi sırtında atlet bir fanila, ayağında da Amerikan bezinden kısa bir iç pantolonu vardı. Bacakları ve ayakları tabiatıyla çıplaktı. Benim mütereddit bulunduğumu görünce, ''Kusura bakma Hazret, benim kaşane biraz Babil Kulesi'ne benzer. Ben de odamda Asri Adem Baba gibi şortla otururum. Sıcakla mücadele meselesi var. Bu odada güneş öğleden ikindi sonrasına kadar cehennemi hatırlatmak ister gibi karşımda. Ama şimdi geçer. Gel bakalım, şu iskemleyi çek ve şuraya geç.'' Ölçülü adımlarla dediğini yaptım. Eğer öyle hareket etmesem mutlaka bir yere çarpacak bir şey devirecektim. Çünkü 4 metrekarelik oda öyle karışık ve o derece mahmul idi ki ortada üstü mermer 4 köşe bir masa vardı. Üzerinde öğle yemeğinden artmış domates ve hıyar salatasının bakiyesinden başka yoğurt, su, maşrabası, daha hatırlayamadığım bir sürü kapkacak duruyordu. Karyolanın başucundaki diğer bir masa üzerinde kitaplar, dağınık kağıtlar. Mukabil taraftaki diğer bir masa, daha ki bir perdeyle kapatılmıştır. Galiba üstadın mutfak vazifesini görüyordu. Gaz ocağı, tencereler vesaire oradaydı. Karyolanın ucunda ve yan tarafındaki duvarda sazlar ve neyler asılıydı. Kendi dediği gibi Babil Kulesi'ni yahut Robinson'un kalesini andıran bu odada neyzenle baş başa bulunmak, bütün diğer teferruatı görmemek, görememek için kâfi idi ki ben o günü ve ondan sonraki gelişlerimde onun bin bir mana taşıyan ve çizgileriyle konuşan yüzünden başka hiçbir şey görmüyor gibiydim. İlk günümüz doğduğu yerin ve sebavet yıllarının tasvirine ve hafızasında menfuş kalan hatıralarına ait notları almakla geçti. Dikkat etmiştim ki neyzen, aradan 3 çeyrek asıra yaklaşan bir zaman geçtiği halde Bodrum'un yalçın kayalarla çevrili dekorunu hiç unutmamış. Bilakis çocuk ruhunda uyanan hudutsuz bir aşkla o sahillere ve Ege Denizi'nin lacivert rengine gönül bağlamıştır. Bana Bodrum'da Tepecik isimli kır ve sahil kahvesinde babasıyla beraber mehtaplı bir gecede dinlediği ney sesini anlatırken birdenbire susmuş ve yaşından umulmayan bir çeviklikle bağdaş oturduğu karyolasından fırlayarak kaybolan güneşin arkasından pencerenin yelken bezine benzeyen örtüsünü kendi icadı olan bir usul ile sonuna kadar açmıştı. Bu hareketiyle önümüzdeki Marmara ufuklarının müntehasında aşkını yıllarca kalbinde taşıdığı Ege Denizi'ni görmek ve bana göstermek istiyor gibiydi. Tekrar yerine dönünce bir müddet konuşmadı. Enginden ayırdığı gözlerini kapadı ve birkaç saniye sonra hayalini süsleyen muhteşem manzarayı kayıp etmekten korkar gibi gözlerini açmadan yatağının kenarında duran neyini aldı ve üflemeye başladı. Ben o güne kadar bir kamış parçasının insanı benliğinden tecrit edecek derecede böyle dile geldiğini görmemiş, hissetmemiştim. Vakit gruba yakın ve kainat sanki neyzeni dinler gibi hamuş idi. Bir an geldi ki kendimi Fatih minarelerinin arasından sema boşluklarına doğru uçuyor zannettim. O ne sehar, ne ilahi namelerdi Allah'ım. Eminim ki o dakikalarda neyzenin esrar dolu engin ruhu beni de peşine takmış ve o güne kadar meçhulüm olan bir aleme, bir alemi lahute sürükleyip götürmüştü. Belki yarım saat devam eden bu cevelandan Babil Kulesi'ne dönüp kendimize geldiğimiz zaman neyzenin esrarlı yüzünde ter taneleri, benim de gözlerimde yaşlar vardı. Diyebilirim ki beni büyüleyen o günkü nameler o emsalsiz üstadın içten gelen son musiki ziyafeti idi. Bir daha onu benim gibi hiç kimse dinleyemedi. O gece ruhumu saran cavidani tesirle aldığım notları özenerek işledim. Kalemimde onun ilhamını hissediyor ve tam bir sadakatle söylediklerini ağızdan çıktığı gibi yazıyordum. Nitekim bir sahifelik nottan bir tefrika olacak kadar yazı çıkardım. Ertesi gün aynı saatte ziyaretine gittiğim zaman beni arzu ile beklediğini gördüm. Çünkü ortalığı toplamış, bir gün evvelki dağınıklığı bırakmamıştı. Üstelik gaz ocağının üstünde çay demleniyordu. Yazdıklarımı bana okuttu. Sonuna kadar dikkatle dinledi. Okurken ara sıra yüzüne bakıyor ve kıvırcık beyaz saçlarla haleli başını tasviple sallayışından beğendiğini anlayarak okumama daha cesaretle devam ediyordum. Nihayet ilk imtihanı muvaffakiyetle bitiren çalışkan bir talebe gururu ile yüzüne baktım. Gözleri kapalı tebessüm ediyordu. Gözlerini açınca bana, "Sen hangi mektepte okudun?" diye bir sual sordu. Yazılarım hakkındaki kat'i hükmünü henüz bilmediğim için bu sualden vehleten kuşkulandım. Çünkü Darülfünun veya üniversite mezunu değildim. Bir saniye tereddüdümden endişemi sezmiş gibi, "Çok güzel, beni anlayarak yazmışsın da onun için sordum," diye ilave etti. Maalesef Birinci Dünya Harbi yüzünden tahsilim yarım kaldı. İdadiyi okumuş, sonradan elektrik mühendisi olmak için Belçika'ya gitmiştim. Ne yazık ki harp patladı, bitiremedim. Yurda döndüm, sonra polis olup kaldım. O lakırdımı tamamlatmadan bir el işaretiyle beni susturdu. Bir iki kere "İsabet, isabet," dedikten sonra bana şu hikayeyi anlattı. Medrese önünde bulunan at. Adamın biri at beslemeye meraklıymış. Günün birinde nasılsa en değerli atı kaybolmuş, aramış taramış bulamayınca kasabada dellal çıkartmış. Filancanın şu renkte, şu vasıftaki atı kayboldu. Bulup getirene 100 lira mükafat verilecek, diye. Birkaç gün sonra birisi yedeğinde kaybolan atla çiftliğe gelmiş. Ağa sevinç içinde atını alarak vaat ettiği ikramiyeyi vermeye davranmış. Atı getiren, "Yalnız 100 lira yerine bana 200 lira vereceksiniz," deyince aralarında şöyle bir konuşma olmuş. "Ben vereceğim ikramiyeyi ilan ettim. Fazlasını istemeye hakkım var mı? Eğer haklı bulmazsan vermezsin. Anlatayım da dinle. Ben bunu kırlarda başıboş dolaşırken bulmadım. Eğer bir merada otlar görseydim fazla bir şey istemezdim." "Ya nereden buldun?" "Kasabadaki medresenin önünde. Baktım bu güzel at medresenin kapısından bakıyor. Bir ayağını içeri attığını görünce koşup kuyruğuna yapıştım. Ve olanca kuvvetimle geri çekerek içeri girmesine mani oldum." "Peki bundan ne çıkar?" "Ne mi çıkar? Bu güzel at medreseye girseydi eşek olurdu. Bir ayağımı içeri atmışken yetişip geri çektim ve sana yine at olarak getirdim," demiş. Nur içinde yatsın. Büyük Üstad bir gün evvelki emsalsiz ney ziyafetine zamime olarak bu hikayesiyle de bana musikideki kudreti kadar derin ve has renkli felsefesinin ilk sayfasını açmış oluyordu. Müteakip günlerimiz iki ay kadar tarif ve tasvirine muktedir olamayacağım cavidani bir zevk ve neşe içinde geçti. Her gün saat 4'te Fatih'e gidiyor, bir gün evvelki notlara ait yazılanı tekrar not vermeye başlamadan gayretimin mükafatını bana şiirler okur, yeni yazdığı bir kıtanın ilhamını nereden aldığını anlatırdı. Bu meyanda her bahse temas eden bir hikayesini dinler ve zaman zaman kahkahalarla gülerdim. O benim neşelendiğimi, sohbetinden sonsuz zevk duyduğumu gördükçe memnun olur, bir mevzudan diğer mevzuya atlayarak felsefesinden misaller okurdu. Kısa zamanda beni ruhun derinliklerine götürdüğünü fark ediyor, o derbeder odacıkta kendimi kutsal bir mabet içinde gibi hissediyordum. Harikulade bir hafızası ve leb demeden leblebi anlayan bir zekası vardı. 50-60 senelik maziye ait hatıraları en küçük teferruatına kadar bana not ettirdiğini gördükçe hayretler içinde kalıyordum. Bu meyanda dikkatimi çeken ve gün geçtikçe hayretimi mucip olan bir nokta daha vardı. Neyzen hakikaten aylardan beri ağzına içkinin katrasını koymuyordu. Bir gün dayanamadım, sormuştum. "Üstad, canın demlenmek istemiyor mu?" O bana cevap vereceği yerde yeniden kalkarak pencere önünde üstü sıkı sıkı örtülü kovasının yanına gitmişti. Bana gel diye işaret ettikten sonra örtüleri kaldırmaya başladı. Kendi icat gerdesi olan buzdolabı galvanizli çinkodan yuvarlak bir kova idi. İçinde bir tabak üzüm, domates ve salatalıktan başka büyücek bir su şişesiyle küçük bir şişe rakı ve bir şişe de bira vardı. Ben 9 aydan beri her açışta bunları görür fakat elimi değdirmeden yine kapatırım. Ara sıra kafamın içine giren şeytana azap vermek için bunları burada bulunduruyor, bilhassa kerahat zamanları birer tazip aleti gibi kullanıyorum. Ama sen belki içinden sorarsın, bu azap kendine mi, şeytana mı diye. Onun ben de farkında değilim. Bildiğim bir şey varsa bu tazip işinden hususi bir zevk duyduğumdur. Ne yazık ki üstadım bu nevi kendine mahsus zevki hiç ummadığım, beklemediğim bir günde birdenbire sona erivermişti. Yine bir akşam mutat saatte ziyaretine gittiğim zaman, ortadaki mermer masanın üstünü irili ufaklı rakı şişeleriyle dolu, kendisini de 18 sene evvel Steinberg birahanesindeki gibi bedmest bir halde buldum. Benim şaşkınlığıma mukabil onda gözlerinin kızarıklığından başka bariz bir değişiklik yoktu. Yalnız güçlükle, ağırlaşmış bir dille konuşuyordu. Beni görünce, "Gel Muhittin, gel ama şaşma, telaş da etme. Sana biraz güç olacak ama işimiz yarıda kalmayacak. Gel otur şuraya." Çaresiz karşısına geçip oturdum. O kesik kesik devam ediyordu. Dün akşam sen gittikten sonra ne oldu ise şundan oldu. Arka tarafta bir şey gösteriyordu. Dönüp baktım ve bir şey göremedim. Yüzümdeki hayret ve şaşkınlık ifadesi geçmemişti. Şu tepsiye bak diye tekrar eliyle arkamı gösterdi. Duvarda içi gül resimli bir tepsi asılı idi. İnler gibi devam etti. Gördün mü o tepsiyi? Gördüm üstadım. Ne var orada? Gül resimleri var. Kaç tane? Tekrar dönüp baktım. 4 tane kırmızı, bir de büyükçe yeşil gül vardı. 5 tane üstadım dedim. Hah, işte onlar sen gittikten sonra birer birer canlanmaya başladı. İçlerinde birer yüz belirdi. Kimdi onlar biliyor musun? Hiç ses çıkarmadım. Galiba ne yapmam lazım geldiğini düşünüyorum. Neyzen kendi kendine konuşur gibi devam ediyordu. 4 kırmızı cihar yari güzin. O büyük yeşilin kim olduğunu da sen bul artık, diyerek önümdeki dolu çay bardağına uzandı ve bir nefeste içtikten sonra gür ve canlı bir sesle şu şiirini okumaya başladı. Fazlı yezdan kainat olmuş görünmüştür bana, cavidani mümkünat olmuş görünmüştür bana, sivüdü ab-ı hayat olmuş görünmüştür bana, hattı meşhur İltifat olmuş, görünmüştür bana. Her seda bir esselat olmuş, görünmüştür bana. Gönlümün yoktur şeriki, ruhu fikrim müstakil. Bir alev içtim ki ben, ismi şarabı selsebil. Varlığım bir ateş olmuştur, şuurum müzmahil. Süya secde eylerim ben, çünkü kıblem bir değil. Cümle eşya mahsızat olmuş, görünmüştür bana. Aşkımın bir nasıdır gönlümdeki feyzi cünun. Sarhoşum bezmi ezelden, erganunum kafünun. Uğramaz meyhaneme, peymaneme, raybözünün. Nazile refi nikab, ettikçe ahkamı şuun. Sırrı esma beyinat olmuş, görünmüştür bana. Vadi'yi hayretteyim, ummanı acze dalmışım. Ben bu sonsuzlukla serhaddi fenada kalmışım. Fazlı Yezdan devletinde fakr ile ün salmışım. Name-i aşkı ilahiden işaret almışım. Her tecelli muhkemat olmuş, görünmüştür bana. Cebr ile tatbik eder neyzen keder ahkamını. Hal diliyle söyler eşya cümleyi ifhamını. Hırz edindim sakinin son cürai ikramını. İçtiğim günden beri piri müganın camını. İlmi suri türrehat olmuş görünmüştür bana. Zaman zaman sesinde hıçkırıklar düğümlenerek okuduğu bu şiir beni de büyülemiş, oturduğum sandalyeye çivilemiş gibi yerimden kıpırdayamaz olmuştum. Bir müddet içinde toplanan yaşlarla daha çok kanlanan mahmul gözlerini yüzüme dikti. Uzun uzun bana bakıyor ve sonra şiirinin bir mısrasını, fikrini teyit etmek istercesine tekrarlıyordu. Neyzen artık bana not yazdıran Neyzen değildi. O başka bir alemin Neyzeni olmuştu ve kendi kendine konuşur gibi yukarıdaki şiirin tahliline dalmış görünüyordu. Yavaşça yerimden kalktım. Tam kapıdan çıkacağım sırada, "Muhittin, yarın sabah erken gel, beni götür," emrini verdi. Ertesi gün, 18 yıl evvelki tarih tekerrür ediyordu. Neyzen'le ben Bakırköy Hastanesi'nin yolunu tutan bir otomobilde idik. Arabayı muhterem Rasimus kullanıyor, ben de Neyzen'in yanında oturuyordum. Şu farkla ki, bu sefer kapalı gözlerle başı arabanın arkasında değil, omuzuma dayanmıştı. Ve ben onu hastaneye bırakarak bir daha senelerce sonra görmek için geri dönememiştim. Tamam 3 ay haftalarının birkaç gününde Bakırköy Tımarhanesi'ne giderek itikafa çekildiği hücrede baş başa not almaya devam ettim. Bakırköy Akıl Hastanesi'nde koca Neyzen özlenen fakat beklenmeyen bir misafirin sürprizini yaratmıştı. Başta hastaneyi teftişten müdüriyet binasına dönen kıymetli başhekim muavini Doktor Neşet Halil olmak üzere o civarda bulunan bütün idare mensupları bahçıvanlara varıncaya kadar Rasimus'un hususi otomobilinden inenin Neyzen olduğunu görünce hemen etrafını sarmışlar, beyanı hoşamediye koyulmuşlardı. O hala tesiri altında bulunduğu mest ve bimecal haline rağmen beyaz kıvırcık saçları ile arslan yelesine benzeyen başını ağır ağır sola çevirerek herkese bir iltifat savuruyor ve özlendiğini görmekten mütevellit memnuniyetini mağrur bir eda ile ishar ediyordu. Yalnız başhekim muavininin kendisine yaklaştığını görünce masum, muzdarip bir tavır takındı. "İşte yine geldim Neşet Bey, beni kovmazsın değil mi?" Kıymetli doktor, o kendisine has nazik ve müşfik gülümsemesiyle, "Estağfurullah üstadım, hoş geldin, sefalar getirdin," dedi ve sonra şakacı bir tarzda devam etti. Yalnız bu seferki teşrifin pek ani oldu. Eğer geleceğini bilseydim odanı hazırlatır, sana bir gececik yerini yadırgatmazdım. "Zarar yok, zarar yok. Bir gece nerede olsa yatarım ama yarın beni odama gönder. Hay hay, hiç merak etme." Neyzen'in akıl hastanesinde hususi bir odası olduğunu o zaman öğrenmiştim. Meğer diğer gelişlerinde evvelden haber verir, kıymetşinas doktorlar da odasını yeni baştan temizletir, hazırlatırlarmış. O gün Neşet Halil Bey de misafirlerini layık olduğu veçiyle izaz edememek endişesini sezer gibi olmuştum. Mamafi, hüsnü itirazından ve Neyzen'den o cevabı aldıktan sonra genç bir doktora lüzumlu talimatı vererek Neyzen'i teslim etti. Hemen oracıktaki pavyonlardan birinin demir bahçe kapısı açıldı. Pavyonun önünde pijamalı bir zat duruyordu. Kafilenin kendisine doğru geldiğini görünce elindeki anahtar destesini şakırdatarak pavyonun iç kapısını da açtı ve sonra bir iki adım ilerleyerek "Hoş geldin Neyzen Baba," dedi ve elini öptü. Orta yaşta olmasına rağmen adım atışında tutukluk vardı. Zorlukla yürüyor gibiydi. Neyzen ona da bir iltifat savurdu. Biraz dikkat edince tanıdım. Bu zavallı bir zamanlar Türk sahnesinin hakiki kıymetlerinden olan aktör Memduh'tu. Pavyona girdik. Her taraf, bilhassa koridorlar temizlikten pırıl pırıldı. Önden ilerleyen genç doktoru gören hastalar hürmetle ayağa kalkıyor yahut bir kenara çekiliyordu. Neyzen'in muvakkaten misafir edileceği oda yan duvarları tavandan bir metre kadar açık, kârgir bölmeli bir yerdi. Neyzen etrafı şöyle bir tetkik etti ve sonra doktora üstü açık duvarları göstererek "Doktor, benim konser dinlemeye değil, sükuna ihtiyacım var. Eminim ki gece başladıktan sonra sağımda bir tenor, solumda bir bariton peyda olacak. Allah aşkına beni burada bir geceden fazla tutmayın. Sonra isyan ederim," dedi. Doktor gülüyordu. "Merak etme üstadım. Neşet Halil Bey emir verdi. Yarın odanıza geçeceksiniz. Yalnız siz usulümüze göre üzerinizde saklanacak bir şeyiniz varsa onu verin. Malum ya, buraya her şey girmez. Ben eski mesleğimin icabı bıçak, tabanca veya uyuşturucu maddeler gibi inzibat altındaki yerlere sokulması memnu bir şey soruyor zannederek Neyzen'in kızacağını sanmıştım. Halbuki o evvela anladım manasına başını salladıktan sonra doktora var dedi ve elini ceketinin iç cebine sokarak yarısına kadar içilmiş 250 gramlık bir rakı şişesini çıkardı, doktora uzattı. Doktor gülerek şişeyi aldı. Fakat Rasim Usta ben hayretler içinde kalmıştık. Fatih'teki odasından beraber çıkmıştık. O şişeyi alıp cebine soktuğunu ikimiz de nasıl fark etmemiştik? Hayretime sanki suçluymuşum gibi mahcubiyetle karışmıştı. Halbuki Neyzen tabii bir eda ile üstelik doktora direktif veriyordu. Onu sakın dökme, bahçıvan Zeynel'e ver. Akşama sayemizde yorgunluk dinlendirsin. Bana o meşhur ve mendebur iğneyi unutmayın. Sonra bu ikramımdan vazgeçer, karanlıkta Zeynel'i ararken havuza düşerim.